Ayrım 28.
O sana bir şey demeden konuşursan arkasını döner. Sen de orada kala kalırsın. Onun huyu böyledir. Yetkili bir kişidir, anlaşıldı mı? Bu yüzden çeneni tut. Yaptığın zararlara karşı hakkında dava falan açtırmak istemem. Ama bir yanlış yaparsan gözünün yaşına bakmam. Bunu iyi belli. Alnımın teriyle sahip olduğum bu işimi bozmana göz yumamam. Sinirlerin tekiysen hemen dehlen. O lağımcıyı sana yeğlerim. Nerede kalmıştık? Söyle bakayım. Nerede kaldık? Fischer'le Kiyane birkaç günlük ilişkisi sonucu edindiği yüksek sınıf konuşma biçimini getirdiğinin farkına vardı birden. Bu yapmacıklı işçiyle anlaşmak için ancak ve ancak böyle konuşmak gerektiğini düşündü. Sakinleşmek için susmuştu ve bu fırsatı nefret ettiği rakibi gafil avlayarak değerlendirmek istedi. Ne var ki satıcı hemen atıldı. Senin efendice bir iş arkadaşın var ve ben bir şey söylemeyeceğim. Ha, yola geliyorsun, yola geliyorsun diye gakladı Fischer'le. Paketin nerede peki? Elimde tutacağım. Bu düzenbaz yaratığın alçak gönüllülüğü Fischer'le'yi çıldırtıyordu. Hıh diye göğüs geçirdim. Sana Meram anlatana dek bir kambur daha büyür sırtımda. Satıcı Fischer'le'nin sözlerini hiç üstüne alınmadı. Sırıtarak sövgüyü hörgüce mal etti. Onca uzun boylu olmasına karşın davranışlarının izlenmesi olasılığına karşı önlemli davranıyor, sinsice yere bakıyordu. Fischer'le hiçbir şeyin farkında değildi. Sövüp sayacak bahaneler ve övgüler arıyordu kafasında. Cennetin yıldızları altında duyula gelen bayağı sövgüleri kullanmak istemiyordu. Bu sözcükler pavyonun sakinleri üzerinde pek etki yaratmazdı. Boyuna kaz kafalı deyip durmak sıkıcıydı. Ansızın adımını satıcıyı yarım adım geride bırakacak kadar hızlandırdı. Sonra aşağılayıcı bir tavırla arkasına döndü ve daha şimdiden yoruldun ha. Bak ne yap biliyor musun dedi. Git kendini denize at. Sonra açıklama ve buyruklarını sürdürdü. Uzun boylu iş arkadaşından 100 şilinlik bir ödeme istemesi gerektiğini, ancak bunu arkadaşı tarafından yolu kesilip kendisine bir söz söylendiğinde yapacağını, sonra da sözle vakit yitirmeden parayla ve de paketle meydandaki kilisenin arkasına geleceğini kestirmeden ve de üstüne basa basa anlattı. Gerisini oraya gidince öğrenirdi. Bu işine değkin, iş arkadaşına bile ağzını açıp bir söz söylese tamam, anında sepetlenecekti. Fischer'in aklına satıcının oyunu açığa çıkarıp ötekilerle birleşebileceği fikri geldi. Bunun üzerine biraz yumuşadı. Saldırılarının hızını azaltmak için adımlarını yavaşlattı ve öteki şeyle bir metre kadar öne geçince ''Dur, nereye gidiyorsun?'' dedi. ''O kadar da acelemiz yok.'' Satıcı bunu yeni bir oyun olarak kabul etti. Fischer'in sanki hala cennetin yıldızları altında oturan iki akranmışlar gibi dostça ve sakin bir sesle konuşmasını, kendisinin parayı aldıktan sonra bildiğini okumasından korkmasına bağladı. Sinirli olmasına sinirliydi ama aptal değildi. İnsanları ve onların niyetlerini pekala anlardı. Onları kibrit, papuç bağı, mektup kağıdı, hatta sabun almaya razı etmek için başarılı bir diplomattan çok daha kurnaz, hoşgörülü ve hatta ağzı sıkı olması gerekirdi. Yalnızca uzun, upuzun bir uykuyu düşlemekle meşgul olduğu zaman düşünceleri belli belirsiz bir sisin içinde erirdi. Yeni işin başarısının bir gize bağlı olduğunu kavramış bulunuyordu. Fischer'le yolun geri kalan kısmında görünüşte çok zararsız olan uzun boylu, efendice beyefendi arkadaşının huyunun ne denli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini birkaç değişik örnekle açıklamaya ayırdı. Son savaşta öyle uzun süre savaşmıştı ki aklını oynatmıştı. Bazen günlerce kımıltısız oturur, hiç kimseye bir fiske dokunmazdı. Ama ona tek bir söz bile söylesen eski asker tabancasını alır, seni olduğun yere yığardı. Mahkemeler bu konuda hiçbir şey yapamıyorlardı çünkü adamın aklı başında değildi. Cebinde de doktorluk diploması vardı. Polis onu tanıyordu. Ama içeri tıkmanın ne yararı var diyorlardı. Nasılsa gene salacağız. Zaten adamı anında öldürmüyor, ayakları ateş ediyordu. Kurbanları genellikle bir iki hafta içinde iyileşiveriyorlardı. Onu çileden çıkaran tek bir şey vardı hayatta, soru sormak. Sordun mu tamam, tek bir soruya dayanamaz. Diyelim biri kalktı, güzel güzel nasıl olduğunu sordu. Tamam, bir saniye sonra soruyu soran masum adam ceset haline gelir. Böyle durumlarda iş arkadaşım doğru yüreğe nişan alır. Adamın huyu bu. Can çıkmayınca huy çıkmaz. Sonradan pişman olur. Bugüne dek 6 tane gerçek ceset yerine yerleştirilmiştir. Herkes onun bu tehlikeli alışkanlığını bilir. Yalnızca 6 kişi ona soru sormuştur. Bu huyu olmasa insan onunla çok iyi iş yapabilirdi. Satıcı bu sözlerin tekine bile inanmadı. Ne var ki hemen alev alıveren türden bir imgelemi vardı. Karşısında iyi giyinmiş bir beyefendi duruyordu şu anda ve daha sen gözünü açmadan tetiği çekip öbür dünyaya yolluyordu. Her ne koşul altında olursa olsun soru sormamaya ve gizli daha başka yollardan açığa çıkarmaya karar verdi. Fişerle parmağını dudaklarına koydu. Viş dedi. Kiliseye varmışlardı. Ve kör gözlerinde bir köpeğinkini andıran bir adanmışlıkla durmuş, onları bekliyordu. Bu arada tek bir kadına bile bakmamış, yalnızca birkaçının önünden geçtiğini görmekle yetinmişti. Büyük bir sevinç içinde olduğundan iş arkadaşlarını kibarca karşılamayı çok isterdi. Zavallılar 3 gün sonra şeylerine tekmeyi yiyeceklerdi ama o yaşam boyu sürecek bir işin sahibiydi. Gezgin satıcıyı sanki yıllardır görmemiş gibi hararetle karşıladı. Kilisenin arkasında üçü Fisher'ınla karşılaştılar. Öyle bir koşmuştu ki kadıncağız kendine gelebilmek için 10 dakikadır soluyordu. Kör kadının kamburunu okşadı. "Ne haber nine?" diye bağırdı ve kırış kırış pörsük yüzü tümüyle güldü. "Bugün şansımız gülüyor." Belki bir gün bunun da gönlünü hoş ederdi. Fisher'in bir çığlık attı. Kendisine dokunan elin Fisher'lenin eli olmadığını hissetmişti. Kendi kendine "Hayır, o" dedi. Sonra kör adamın kaba sesini duydu. Kadının çığlığı korkulu çığlıktan sevinçliğe ve sevinç çığlığından düş kırıklığına dönüştü. Fisher'lenin sesi çekiciydi. Asıl onun gazete satması gerekirdi. Herkes akın akın gelir alırdı. Ama o çalışmaya değil oturmaya layıktı. Çalışmak onu yorardı. Aslında böyle şef olarak kalması daha iyiydi doğrusu. Çünkü yalnız sesinin çekiciliği değil, gözlerinin keskinliği de çok kişide rastlanan özelliklerden değildi. İşte lağımcı köşeyi dönmüş geliyordu. Onu önce kendisi gördü, ötekilere kımıldamamalarını söyledi ve acele adımlarla onu karşılamaya gitti. Körü kilisenin kapısının önüne çekti. Paketi tıpkı başlangıçta olduğu gibi kollarında durmaktaydı ve sağ elinin parmakları arasından 200 şilin kağıt parayı aldı. 15 şilin saydı ve parayı adamın kendi eliyle açmak zorunda kaldığı eline koydu. Bu anda lağımcının dili bağlanmış olan ağzı raporunun ilk tümcesini söyledi. "Çok iyi geçti" diye söze başladı. "Tamam, anladım" diye haykırdı Fisher'le. "Yarın tam 9'da, 9'da burada, tam burada, 9'da burada." Lağımcı ağır adımlarını sürükleye sürükleye yürümeye ve aldığı parayı yeniden saymaya başladı. İnatlı bir duraksamadan sonra "Tamammış" dedi. Cennetin yıldızlarının kapısına varıncaya dek alışkanlığıyla mücadele etti. Sonunda yenik düştü. 15 şilin karısını, 5 birasını. Kararını da bozmayacaktı. Başlangıçta paranın hepsini içkiye yatırmayı düşünmüştü. Fisher'le ne kötü bir plan yaptığını ilk kez kilisenin kapısında anladı. Paketi şimdi Fisher'ine verse, yakında duran satıcı her şeyi görecekti. Verilen paketin aynı paket olduğunu anladığı anda o güzelim giz açığa çıkmış olacaktı. Neyse ki Fisher'ın onun aklından geçenleri okumuş gibi kilisenin kapısına geldi. "Sıra bende" dedi. "Sen hele dur, acele etme" diye seslendi satıcıya kambur ve kadına döndü, paketi ona verdi. "Hadi yaylan" dedi. Kadın koşar adımlarla uzaklaştı. Kamburu paketi ötekilerin gözünden gizliyordu. Kör bu arada gezgin satıcıya kadınlara asılmanın anlamsız olduğunu anlatıyordu. Bir erkeğin her şeyden önce bir işi olmalıydı. İnsanın gözlerini açık tutabileceği bir iş. Kör olmakla insanın eline bir şey geçmezdi. Herkes sanıyor ki köre benzeyen adama canı ne isterse yapabilir. Ama dünyada işin iş mi? Kadınlar kendi istekleriyle sürü sürü gelirler ayağına. Öyle ki hepsini birden nerede becereceğini bile şaşırırsın. Sıradan insanlar bu işten hiç anlamazlar. Köpek gibidir onlar. Nerede yaptıkları umurlarında değildir. Pis mendeburlar. Ama o, yani kör, onlara benzemez. At kılından döşeği olan iyi bir yatak ister. Odada güzel bir soba ister. O pis kokulu gaz sobalarına dayanamaz. Biraz da şöyle ağızlara layık şeyler ister. Tüten sobalara dayanamaz. Ciğerleri savaştan sonra biraz zayıflamıştır. Öyle önüne gelen kadınla şey yapanlardan değildir. Elbette dilenciyken şansını hemen hemen her yerde denerdi. Şimdi gidip kendine güzel bir giysi alacaktı. İşi tıkırındaydı. Denizde kum, onda para. Seç seç al. Şöyle 100 kadar iyi parçayı sıraya dizecekti. Hepsine birer çimdik. Soyunmaları gerekmezdi, dışarıdan anlardı malı. 3-4 tane seçiverirsin eyvallah. Bir seferde daha fazlasını eve götürmek sağlığına zararlıydı. Artık kimse ona düğme yutturamayacaktı. Çift kişilik bir yatak bakmadı diye göğüs geçirdi. 3 tane etli butlu lokumu nereye sığdırırım sonra? Gezgin satıcının derdi başkaydı. Fisher'in kamburun öte tarafını görebilme çabası içinde boynunu çıkarıyordu adeta. Kadının elinde bir paket var mıydı, yok muydu? Lağımcı bir paketle gelmiş, eli boş gitmişti. Neden Fisher'le onu kilisenin kapısının önüne götürmüştü? Hiçbirini göremiyordu insan. Ne Fisher'le, ne lağımcı, ne de Fisher'in görünmüyordu kapının önündeki sütunlardan. Paket kilisede saklanıyordu mutlaka. Harikulade bir fikir. Kilisede çalıntı mal bulunacağı kimin aklına gelir? Şu kambur akıllı adam vesselam.
Paket çok ilginç.
Kokaindir mutlaka. Sinsi hırsız bu büyük işe nasıl girdi acaba?
O sırada cüce koşarak yanlarına geldi.
Sabırlı olun baylar diye haykırdı. Karı o çarpık bacaklarıyla gidip gelene dek biz Tahtalıköy'ü boylarız. Ben Tahtalıköy'e yokum şef diye bağırdı kör. Satıcı sonunda hepimizin gideceği yer orası efendim dedi. Son derece dal kavuk bir tavırla.
Aynı zamanda ellerini, avuçları havayı dönecek şekilde açtı.
Fişerli'nin yapacağı bir hareketi onun yerine yapıyor havalarındaydı. Ah diye ekledi. Şurada iyi bir satranççı olsaydı. Ama hiçbirimiz de bir şampiyon oynayacak kadar bilmiyoruz oyunu. Fişerli alınmıştı. Şampiyon, şampiyon diyerek başını salladı. 3 aya kalmaz dünya şampiyonu olacağım baylar. İşçilerin ikisi de sevinçle birbirlerine baktılar. Kör, yaşasın dünya şampiyonu diye haykırdı ansızın. Cennetin yıldızlarının altında yalnızca mandoline kulak verin demek için ağzını açan gezgin satıcı ince cıvıl cıvıl sesiyle bu pohpohlama hareketine katıldı. Dünya sözcüğünü ağzından çıkarmayı becerdi ama şampiyon boğazına takıldı. Neyse ki günün bu saatinde küçük alanda tek bir canlı bulunmuyordu. Kentteki uygarlığın en ileri karakollarından biri olan polis ortalıkta yoktu. Fişerli alkışları kabul ettiğini belirtmek üzere sessizce eğilerek selam verdi. Ama aynı anda fazlaları gittiği düşüncesiyle kakladı. Ne yazık ki iş saatlerinde daha sessiz olunmasını istemek durumundayım. Lütfen konuşmayınız. Gelecekteki tasarılarını anlatmak isteyen ve cüceyi pohpohlamakla buna hak kazandığını düşünen kör, bu da nesi diye diklendi. Gezgin satıcı parmağını dudağına dayadı ve her zaman söylerim, sükut altındır dedi ve sustu. Kör kadınlarıyla baş başa bırakılmıştı. Zevklerinden yoksun kalmaya göz yumamazdı. Bu yüzden sesli sesli konuşmayı sürdürdü. Kadınların peşine düşmenin bir yararı olmadığını söylemekle başladı. 2 kişilik yatakta bitirdi. Sonra Fişerli'nin bu meselelerden anlayacak denli anlayışlı olmadığı izlenimini edindiğimden al baştan etti ve kendisi için hazırda bekletilen 100 ya da daha çok kadını ayrıntılarıyla anlatma işine koyuldu. Hepsini de müthiş birer kıçla donattı ve ağırlıklarını elliklerle ölçtü. Bu sayıyı her seferinde arttırıyordu. 60'lıkları örnek olarak seçtiği 65. kadına geldiğinde kadının yalnız kıçı 100 kilo gelmekteydi. Aritmetiği zayıftı. Bu yüzden ortaya bir sayı attı mı bir daha değiştirmiyordu. Ama gene de 100 kilo ona biraz abartmalı geldi. Söylediklerim Tanrı kelamı gibi doğrudur dedi. Yalan söylemeyi hiç beceremem. Savaştan bu yana ağzımdan tek yalan söz çıkmamıştır. Bu arada Fişerli dilediği gibi düşünme fırsatı bulmuş oldu. Kafasında neredeyse bir tepe oluşturan satranç düşüncelerini ne yapıp yapıp bastırmalıydı. İşleri yarıda bırakmasına neden olabilecek tek şey dayanılmaz bir satranç oynama isteği duymasıydı. İşte onu en çok korkutan böyle bir olasılıktı. Bu iş yaşamının sonu demek olurdu. Ceketinin sağ cebinde duran ve aynı zamanda taşlara kutu görevi gören satranç tahtasını eliyle tık tık vurdu. Taşların kutunun içinde heyecanla zıpladığını duydu ve "Sakin olun bakalım" diye mırıldandı. Sonra çıkan sesten bıkıncaya dek vurmasını sürdürdü. Gezgin satıcı kokaini düşünüyor, uyuma gereksinmesine bir etkisi olup olmayacağını hesaplıyordu. Paketi kilisede bulursa 1-2 parça çıkarıp deneyecekti. Ne var ki böyle uyuşturuculu bir uyku sırasında düş görürüm diye ödü kopuyordu. Düş görmektense uyumamayı yeğlerdi. Onun istediği gerçek bir uykuydu. Birileri gelip onu doyursun ama bu işi onu uyandırmadan yapsın. O da en azından bir 15 gün uyusundu. O sırada Fişerli, Fişerinin kendisine ateşli ateşli işaret ettikten sonra kiliseye girerek gözden gittiğini gördü. Körün koluna yapıştı. "Evet çok haklısın" dedi, gezgin satıcıya döndü. "Sen burada dur" diye ünledi. Sonra birincisini kilisenin kapısına dek sürüklercesine götürdü. Orada beklemesini söyledi ve Fişerini kilisenin daha içine çekeledi. Kadın çok heyecanlıydı, bu yüzden konuşamıyordu. Sakinleşmek için paketi ve 250 şilini kamburun eline tıktı. Kambur parayı sayarken kadın derin bir soluk aldı ve gene soluk sola "Bana siz Bayan Fişerli misiniz?" diye sordu, dedi. "Sen de dedin ki" diye haykırdı cüce. Aptalca bir yanıt verdi de işini bozdu diye yüreği ağzına gelmişti. Tamam, her şeyi berbat etmişti mutlaka. Etmişti ve müradına ermişti aptal salak. Bayan Fişerli olabileceğini aklından geçirse sevinçten çıldırıyor geberesici. Bu karıya da hiçbir zaman dayanamamıştı zaten. Ya oradaki koca eşek ne diye kalkıp böyle bir soru soruyor? Karımla tanışmıştı ya. Bunun da kamburu var. Benim de kamburum var diye bizi evli sanmak mı gerek? Herif işin aslını anladı sonunda. Şimdi şu pis 450 şilinle yetinip kaçmak zorunda kalacağım. Nasıl da faka bastık? Sen ne dedin diye bağırdı ikinci kez. Kilisede olduğunu unutmuştu. Kiliselerde genellikle saygılı ve önemli davranırdı. Çünkü burnu bas bas bağırır, kendini belli ederdi. Hiçbir şey söylemeyecektim ya. Kadın her sözcükten sonra hıçkırıyordu. Başımı salladım. Yitirdiğini sandığı para cücenin yüreğinden inen bir yük gibi uçtu. Ama kadının verdiği korku büyük bir öfkeye kapılmasına neden oldu. Bunun kafasını uçurmak isterdi. Ne yazık ki buna vakti yoktu. Kadını kiliseden dışarı iteledi ve kulağına şöyle hırladı. Yarın gidip o pis gazetelerini satabilirsin. Bir daha tekini bile okuyamayacağım. Kadın cüceyle birlikte işini de yitirdiğini anlamıştı. Kaç para yitirmekte olduğunu hesaplayacak durumda değildi. Bir beyefendi onu Fişerli'nin karısı sanmıştı ve ağzını açıp bir şey söylemesine izin verilmemişti. Herkes onun cüceye ait olduğunu biliyor ama kendisi hiçbir şey söyleyemez. Ne büyük bir darbeydi bu yediği, ne korkunç bir darbe. Yaşamı boyunca böylesine mutlu olmamıştı. Evine gidinceye dek hiç durmadan hıçkıra hıçkıra ağladı. O dünyada tek varlığım. Cücenin ona 20 şilini vermediğini aklına bile getirmiyordu. Aslında bu miktar kötü günlerde toplayabilmek için bir hafta koşuşmasını gerektiren bir paraydı. Nakaratına kendisine Bayan Fişer'le diyen beyefendinin imgesini de kattı. Herkesin ona nasılsa Fişer'in dediğini unutmuştu. Bir de beyefendinin nerede oturduğunu ya da nereye gitmekte olduğunu bilmediğini ağlıyordu. Bilseydi Tanrı'nın her günü bir gazete sunardı ona. Adam da sorusunu yinelerdi. Fişer'le kadından kurtulmuştu. Onu bilerek aldatmış değildi. Korkusundan doğan öfke ve daha sonra içinin rahatlamasıyla o da aklını yitirmişti bir an. Ama aslında bir şey fark etmezdi. Kadın işi gerektiği üzere yapsaydı bile ona parasını vermemenin yollarını arardı kuşkusuz. Paketi köre verdi ve ona dikkatli gitmesini, çenesini tutmasını önerdi. İşinin sürekliliği bunlara bağlıydı çünkü. Kör gözlerinin önünde sahicileri kadar büyük ve canlı duran kadınları unutmak için gözlerini kapamıştı bu arada. Açtığında hepsi en şişmanı bile ortadan gitti. Bunun üzerine azıcık pişmanlık duydu. Onların yerine yeni görevlerini ayrıntılarıyla aklından geçirdi. Dolayısıyla Fischer'le'nin önerileri gereksizdi. İşinin ivedilik gerektiren bir iş olmasına karşın Fischer'le onu hemen gönüllü yollamamıştı. Bu düğmeler meselesini gereğinden fazla büyütmüştü. Karşı cinse karşı doğuştan ilgisiz olan kendisi şu adamın kadınları elde etmeyi neden istediğini imkanı yok bilemezdi. Sokak satıcısının yanına döndü. Bir iş adamı da böyle bir alçağa inanır mı yani? Ama ne yaparsın dedi. Bir iş adamı olarak kendisini alçaktan ayrı gören öteki ne kadar haklısınız dedi. Cüce 400 şilini yitirmek düşüncesi onu yaşamdan bezdirdiğinden yaşamaktan amaç nedir diye sordu. Uyumak diye yanıtladı onu satıcı. Sen ve şu uykun dedi cüce. Gece gündüz ve de her gün uykusuzluktan yakınan satıcının uyuduğu düşüncesi cücenin kahkahadan kırılmasına neden oldu. Gülünce burun delikleri tümüyle açılmış iki koca ağzı andırıyordu. Bunların altında iki küçük yarık, yani ağzının iki ucu ortaya çıkıyordu. Bu kez öyle bir gülüyordu ki herkes nasıl sarsıla sarsıla gülerken göbeğini tutarsa bu da kamburunu tutmak zorunda kaldı. Ellerini kamburunun altına koydu ve bedenini sallayan her sarsıntının hızını kesti. Daha gülme nöbetinden yeni kurtulmuştu ki gezgin satıcı uyumayı tasarladığı uykunun böylesine kuşkuyla karşılanması karşısında ruhunun derinliklerine dek yaralanmıştı. Kör ortaya çıktı ve kilisenin kapısı önünde gözden gitti. Vişer'le kendini adamın üzerine attı ve parayı elinden kaptı. Miktarın tamam olması karşısında şaşırdı. Yoksa ona 500 iste mi demişti? Hayır, 400 istemesini söylemişti. Ve heyecanını gizlemek için sordu. Nasıl gitti? Tokmaksız kapıda biriyle karşılaştım. Bir kadın. Sen şükret, elimde şu paketi öylesine aptalca taşıyor olmasaydım gidip kadına bindirecektim. Öyle şişmandı ki. Senin iş arkadaşın biraz kafadan kontak. Ne demek? Ne demek istiyorsun? Bozulma ama adam kadınlardan pek hoşlanıyor. 400 çok para dedi. Kadın yüzünden dedi. O anlıyormuş. Parayı vermek de istermiş. Bütün belalar kadınların başının altından çıkıyor. Onun iki laf etmeme izin verilmiş olsaydı. Ah sersem kafa. Kadınlar, kadınlar. Kadınlar olmasaydı ne için yaşayacaktım? Lokum gibi birine tosladık. Herif kalkmış olay çıkarıyor. Onun huyu öyledir. Sultanını yaşamak için bekarlığını sürdürüyor. Ona karşı konuşmam dostumdur çünkü. Senin de onunla konuşmana izin veremem. Duygularını incitirsin yoksa. İnsan dostunun duygularını incitir mi? Ben seninkileri incittim mi hiç? Hayır, doğruya doğru. Hakkını yememek gerek. Altın gibi bir yüreğin vardır senin. Hah şöyle. Yarın saat 9'da gelirsin tamam mı? Ağzını da sıkı tutacaksın, tamam mı? Çünkü benim dostumsun. Bir insan düğmelerle hiç indirilebilir miymiş, göstereceğiz onlara.
Kör gitti. Kendini öyle iyi hissediyordu ki cücenin iş arkadaşının garipliklerini hemen unutuverdi. 20 şilinle neler neler yapılmazdı. İşe en önemli şeylerden başlamalıydı. En önemli şeylerse bir kadınla bir yeni giysiydi. Yeni giysi, yeni bıyığına uygun diye siyah olmalıydı. 20 şiline siyah giysi alınmazdı. Hem kadına para gerekti. Gezgin satıcıya gelince gücenmiş ve meraklanmış olduğundan önlemi de her zamanki korkaklığını da unutmuştu. Paketleri değiştirerek cüceyi şaşırtmak istiyordu. Paketi bulmak için küçük de olsa koca bir kiliseyi baştan aşağı taramak hiç işine gelmiyordu. Birden bir yerden fırlayarak nerelerde olduğu konusunda bir fikir edinecekti. Çünkü nasılsa cüce de paketin yanından geliyor olacaktı. Onu kapıda karşıladı, paketini aldı ve tek söz etmeden gitti. Fischer'le yavaşça onu izledi. Bu dördüncü girişimin sonucunun parasal önemi pek büyük değildi. İlkeyi bozmamış olmak için işi sürdürüyordu. Kien bu 100 şilini de öderse, yalnız Fischer'le'nin eline geçecek olan 950 şilin cüzdanı bulduğu için aldığı ödülden büyük bir paraydı. Kitapçıya karşı hazırlanmış olan bu katakullinin çevrildiği süre içinde Fischer'le daha dün onu yolmaya kalkan bir düşmanla savaşmakta olduğu gerçeğini bir an bile aklından çıkarmamıştı. İnsan kendi canını kurtarmaya bakmalıydı, değil mi? Bir katille karşılaşsan katil olmak zorunda kalırsın. Bir dolandırıcıya çatarsan sen de dolandırıcı olmak zorundasın. Gerçi bu iş başkaydı. Yaratık belki de ödül parasını geri isteyecekti. Belki işleri daha dileri götürecek. İnsanların aklına olmadık fikirler gelir çünkü ve tüm servetini tehlikeye atacaktı. Bu tüm servet bir zamanlar Fischer'in ellerindeydi. Dolayısıyla onu ondan geri almaya hakkı vardı. Gerçi fırsat elden gitmişti belki de. Parlak fikirler öyle herkesin aklına gelmez. Yaratığın huyu da Fischer'ininkine benziyorsa ve Fischer'in satranca tutkun olduğu gibi ödül parasını geri almaya kararlıysa işler kızışırdı. İnsan karşısına nasıl bir müşterinin çıkacağını ne bilsin? Belki adam boyundan büyük laflar ediyor. Belki de parayı verdiğine pişman olan zavallı bir saftalos. Birdenbire dur bu kadar yeter deyiverecek. Böyle de yapabilir ve 100 şilincik için ödül parasını geri alma şansını yitirebilir. Cebindeki son kuruşun bile kendisinden alınacağını ve karşılığında hiçbir şey verilmeyeceğini nereden bilsin? Bu kitapçıda şu kadarcık akıl varsa bu izlenimi verdiğinden var olduğunu kabul etmek gerekir. Tek kuruşu kalmayıncaya dek parayı verir. Fischer'le bu kez yaratıkla bu kadar akıl olup olmadığını düşünmeye koyuldu. Kendisinin satrançla geliştirdiği türden bir mantığa herkes sahip olamazdı kolay kolay. Ona kişilikli adam gerekti. Kendisi gibi kişilikli. Başına gelecekleri düşünmeden sonuna dek onunla yürüyecek bir adam. Böyle bir adam sevinerek ücret verirdi. Böyle bir adam onun iş arkadaşı da olabilirdi. Yeter ki onu bulsun. Onunla karşılaşmak için Treyzey Hanım'ın kapısına dek gidecek, orada onu bekleyecek, ne olursa olsun onu sonradan sınayabilir. Kişilikli bir adam yerine gezgin satıcı çıktı karşısına. Birden korkuyla durdu satıcı. Şefle karşılaşmayı beklemiyordu. Öngörülen miktardan 20 şilin fazlasını istemeye cesaret edememişti. Pantolonun paraların tıkılı olduğu sol cebine yapıştı. Paraların orada olduğu anlaşılmıyordu ve paketi yere düşürdü. Fischer'le bir an için malların başına gelenleri umursamadı. Anlamak istediği bir şey vardı. İşçisi yerden paketi almak üzere diz çöktü. Fischer'le de aynı hareketi yaptı. Öteki buna şaşırdı. Yere çöker çökmez satıcının sağ eline yapıştı ve 100 şilini aldı. Öteki amma da numara diye düşündü.